Ayrım 13, sayfa 168, 3. kısım. Kendine geldiğinde alaca bir karanlıktaydı, yataktaydı, her yanı ağrılar sızılar içindeydi. Gözünün biri kapanmıştı, geçmişle bağ kuramıyor, olanları toparlayamıyordu. Bu duruma nasıl gelmişti çıkartamıyordu, düşünmek istiyor düşünemiyordu. Zeycan suskun, üzgün kendini izliyordu, annesinin sesi geliyordu dışarıdan. Dudakları da şişmişti. Dili dişinin boşluğunda, sasımış kan tadını duyuyordu. Kırık, sallanan diş yoktu yerinde. Kolunu oynatırken zorlanıyordu. Yüzünü yokladı, şiş ve bereliydi. Aynayı versene dedi Zeycan'a. Zeycan ürküntü yüklü alacakaranlığa, sessizliğe uyumlu usul davranışlarla küçük el aynasını getirdi. Yüzüne baktı Mustafa, kendine benzemiyordu hiç. Bir süre donuk, hiçbir şey kavramadan, anlam veremeden kıpırtısız kaldı. Günün hangi saatidir, günlerden nedir kestiremiyordu. Pencereden bulanık, koyu gökyüzünü, kuru dalları, iplere serili, soğuktan kas katı kesilmiş çamaşırları görüyordu. Serililer arasında dik yakalı kazağı. ''Babam çok dövdü seni'' diyordu Zeycan. Anımsıyor şimdi, yavaş yavaş anımsıyor. Belleği usul usul aydınlatıyor olayları. Annesi olanları tek tek kendi yorumu ve öfkesini de katarak anlatmıştı babasına. Adım adım izlemiş, beklemiş, hırsız çetesiyle birikmiş, her gün kaçıyormuş okuldan. Babası ne kadar da haklıymış vesaire. Akşamdı, babası işten yeni dönmüştü. Okuldan kaçtığını, çillolara gittiğini, hırsızlık yaptığını, hırsızlık parasıyla elbise ayakkabı aldığını biliyordu artık. Annesi göstermişti elbiseyi, ayakkabıyı, Mustafa'ya duyduğu güvensizlik iyice pekişmişti. ''Bu hayvan oğlu hayvan okumayacak, zahmetimiz boşuna'' demişti. İlk tokat, evet ilk tokat sakınırken gözüne gelmişti. Şimşeğin insan gözünde nasıl çaktığını, yıldızlandığını o an acıyla öğrenmişti. Baba hem vuruyor hem de bu duruma gelmesinde payları olduğu gerekçesiyle annesini ve dayısını da suçluyordu. Ağır sözlerle. Can acısıyla kendini dışarı attığını, komşuların zorlukla babayı durdurduklarını anımsıyor. Dayak sonrası kendinden geçmiş olmalı ki üstünün değiştirildiğini, yatağa yatırıldığını anımsamıyor bile. Burnundan akan kanların kazağını berbat ettiğini biliyor. Sızılar içinde ard arda gelen öfke ve acımasızlık dolu tekmeler tokatlar altında kıvranırken umutla, umutsuzlukla yaslanacağı birilerini arıyordu. Sevgisizliğin, güvensizliğin egemen olduğu, kin ve nefretin kararttığı bilincinde iki pırıltı vardı. Uzak bir kentin solgun ışıkları gibi parıldayan iki pırıltı. Ali Rıza dayısı ve Nesime. Şimdi anlıyor ki en çok sevdiği iki insan da onlar. Dayı diye bağırdığını, babasının dayısına sövdüğünü anımsıyor. Dayı, en zor, en çok gerekli olduğu anda. Anne baba değil, dayı. İki gündür ölü gibisin abi diyordu Zeycan. Yemek de yemedin, su içtin yalnız. Ağzı kuruydu, içi yanıyordu. Bugün ne? Bugün cumadır. Nesime kendinden geçmiş ateşli bir hasta gibi kıpırdıyordu yüreğinde. Yeniden can buluyordu, diriliyordu. Cuma, 16 Mart'ın cuması. Nesime 15'ine basıyor bugün, doğum günü onun. O ince ve güzel Nesime'nin. Acıyla, kinle, nefretle, sevgiyle. Kırık bir sevgiyle, buruklukla doluyor. Olanları bir bir yeniden anımsıyor. Nesime'nin son görüntüleri öyle canlı ve taze ki belleğinde. Bütün bu güzellikleri yıkan annesine kinle kızıyor. Karşılarına çıkmasa bugün Nesime'nin yanında olmayacak mıydı? Dün Ali Rıza dayım geldi, çok üzüldü. Sen uyuyordun, Mustafa'yı bana verin götüreyim dedi. Dayısının gelişi, düşünceleri yüreğinde ince bir dal esintisi doğurdu. Ona duyduğu sevgi ve yakınlık boşuna değildi demek. Babama çok kızdı, çocuk bu kadar dövülür mü dedi. Her tarafın kan içindeydi, annem yıkadı hepsini. Donu geldi aklına, yorganın altında yokladı uçkurunu. Donu da değiştirilmişti. Telaşla pencereye yürüdü, serili çamaşırlar arasında donunu aradı. İpin en ucunda soğuktan donmuştu sarı donu. Kapıya koştu, şaşırmıştı Zeycan. Mustafa'nın telaşına bir anlam verememişti. Don gömlek nereye gidiyordu? Pencereye sokuldu, Mustafa'yı izliyordu. İpe serili donu aldığını gördü. Ne var, niye aldın donu diyordu annesi. Mustafa ağlamaklıydı odaya girdiğinde, karma karışıklı yüzü. Kapıda aynı şaşkınlık içinde annesi duruyordu. Don'la Mustafa'nın üzüntüsü arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışıyordu. ''Ne yapıyorsun sen? Ne vardı Don'da?'' Uçkur boşluğundan Don lastiğini özenle çıkarmaya çabalıyordu Mustafa. ''Ne arıyorsun orada?'' Mustafa'nın önünde don lastiğinin çevresine yapışmış renkli kağıt parçacıkları görünce iyice şaşırdı. Dikkatle bakınca bunun kağıt para parçaları olduğunu gördü. Hayretler içinde kaldı. Mustafa ağlıyordu. Binbir güçlükle biriktirip tümlettiği 500'lük parça parça olmuştu. Parçacıklar da yapış yapıştı. Bir araya getirilmesi de olanaksızdı. Para, dedi annesi. Hiçbir şey anlayamamıştı. Çaresizlik içindeydi. Durgun bir kızgınlık yüreğinde birikiyordu. Parçalara baktı. Allah senin belanı versin, dedi. Allah belanı versin. Gelişigüzel vurmaya başladı Mustafa'ya. Mustafa da bağırıyordu. Ben dayıma gideceğim. Bu koşullarda evde kalmasının, bu yüzlere gönül rahatlığıyla bakmasının olanaksızlığını anlıyordu. Dördüncü kısım. Sarız'ın Kırk Kısrak köyünden de Ali Rıza, çevresi dağlarla çevrili, birbirinden uzak ve dağınık 12 mahalleden oluşan yaklaşık 500 evli büyük bir köydü Kırk Kısrak. Toprağı taşlıktı, verimsizdi. Köylülerin büyük bir çoğunluğu yoksuldu. Kilim dokumacılığı, küçük çapta hayvancılık doyurmazdı onları. Adana'ya, Bursa'ya, Ankara'ya, büyük kentlere çalışmaya giderlerdi. Almancı çok azdı. 64'ten beri sıra bekleyenler olmasına karşın saysan iki elin parmakları sayısında zor çıkardı. Bir kısım köylüler de uzun yaylaya göçmüşlerdi, Yassıpınar'a. Borandere'ye yerleşenler de vardı, çobanlık yapıyorlardı. Ali Rıza da 56'dan beri ekmeğini gurbetlerde kovalıyordu. Doyuracak toprakları yoktu. Pamuk ırgatlığı, portakal limon toplayıcılığı, çobanlık, mevsimlik tarım işçiliği yapmıştı. Çukurova'nın sıcağını, sineğini, çakır dikenini, portakal çiçeğinin kokusunu iyi tanırdı. Dededen kalma küçük bir toprakları vardı, 5 dönümdü. Bir de babadan kalma İngiliz filintası. Bir babadan biri kız. 4 kardeştiler, en küçükleri ilkokul öğretmeniydi. Tek okuyabilenleri oydu. 67'den beri Ankara'daydı Ali Rıza. Toprağı en büyük kardeşlerine bırakıp gurbete çıkmışlardı. Karısı resmi bir dairede kapıcılık yapan, Kırk Kısrağ'ın odacısı S.B. ve şimdi bir apartman kapıcısı olan H.M. Ankara'yı aklına sokmuşlardı Ali Rıza'nın. Onların anlattığı Ankara'ya binbir umut ve düşle gelmişti. İlk yıllar Tuzlu Çayır'dan bir hayli uzakta olan çöplükte, Gülistan'ın akrabalarından birinin gece kondusunda, aylığı 50 liradan çeşitli yoklukları göğüsleyerek oturmuşlardı. Gülistan ağzına dek Hasan'a hamileydi. Ankara'ya geldiklerinde kızları Zühre 5 yaşındaydı. Bacakları tel gibi inceydi. Anımsadıkça içini titreten, üzüntülere boğan anıları vardı. Gülistan aşeriyordu. Olmayacak, bulunmayacak şeyler değildi istedikleri. Yeşil erik istiyordu örneğin. Zor günlerdi. Değil yeşil erik, eve kuru bir ekmek götürebilmek bile başlı başına bir sorundu. Fırıl fırıl iş arıyordu. Yol parası bulamadığı için o yolları yürüyerek aşıyordu çoğu zaman. 3 yıl inşaat işçiliği yaptı. 970 başlarında hatırlı birinin torpiliyle belediyeye çöpçü olarak girdi. Bu hatırlı hayırsever 1500 lirasını almıştı Ali Rıza'nın. 3 yılda biriktirdiği bütün parası da buydu. Bu işlerin nasıl döndüğünü zamanla öğrenecekti. Ankara siyasilerin kentiydi. Bir arkadaşının dediğince her adamın arkasında çöpçü olsun, memur olsun, ne olursa olsun mutlaka bir siyasetçi vardı. Adamın yoksa adım bile atamazdın Ankara'da. Artık çöpçüydü. Aklından baba yadigarı, İngiliz filintası eksik olmayan, omuzları çökmüş bir çöpçüydü. İşe ilk başladığı yıllarda yaklaşık 480 lira geçiyordu eline. İşe gidip gelmek zor oluyordu. Yaşam zordu. Benzemiyordu Kırk Kısrağ'ın renkli kilimlerine. Her şey paraylaydı. Ankara'ya geldikleri ilk 3 yıl içinde tencerelerinde 1 kilo et kaynamamıştı. Fakat umudunu yitirmemişti Ali Rıza. Öncelikle çöpçülüğün ilk aylarında geleceği aydınlık gösteren düşler eksik olmazdı kafasında. Hele zengin semtlere düştüğünde, çöpler arasında altın, yüzük, bilezik, küpe, değer tutacak şeyler bulabilir miyim sevdasıyla yılmadan araştırdı çöp tenekelerini, bidonlarını. Her madeni pırıltı yüreğini hoplatırdı. Zamanla düşlerinin boşluğunu içi burkularak anlayacaktı. Aynı düşlerin yıkıntısından geçmiş çöpçüler buruk, acı bir gülümseyişle, anlayışla gerçekçi öğütler vereceklerdi ona. Çöplüklerde artık zenginler için gereksiz olan, eski olan, fakat kendileri için gerekli ve yararlı olan şeyleri seçecekti Ali Rıza. Ve asıl yararlı bilgileri yeğeni Mustafa'dan alacaktı. Hurdacıların neler aldığını, nelerin para ettiğini öğrenecekti ondan. Eski giysiler, çatal, kaşık, şişe, alüminyum, bakır, demir parçaları ve benzerleri. Evin bir takım eksikleri çöplüklerde bulduklarıyla tamamlanacaktı. Fazladan para getirecek her şey üzerinde normal bir yaşantının olanaklarını yaratabilmek umuduyla inatla duruyordu Ali Rıza. Ve zamanla bütün çöpçülerin aynı kaygıları, aynı özlem ve umutları ortaklaşa yaşadıklarını anlıyordu. Tanıdıklarının hepsi de insan gibi yaşamak istiyorlardı. Geleceklerinin güvence altına alınmasını istiyorlardı. Yaşlandıklarında emekli aylığı alabilmek, sakatlık hastalık durumlarında bakım, başlarını sokabilecekleri küçük bir gecekondu sahipliği. Çocuklarını okutabilme olanağı, hiç değilse ayda bir iki kez etli yemek. Çocuklarına yılda bir kat elbise, bir çift ayakkabı, işe bir araçla gidip gelebilmek ve borçsuz yaşamak. Kendisi gibi 1500 lira vererek çöpçü olmuş gürünlü bir arkadaşı vardı. Aktaş'ta oturuyordu. Köyünde nesi var nesi yoksa satmıştı. Göründü. Büyük bir köpeği vardı. O köyde kalmıştı. Sık sık onu özlerdi. Anlatırken duygulanırdı. Onun yardımıyla Aktaş'ta bir aralık iki odalı bir gecekondu kiraladılar 70 sonlarında. Yol sorunu kısmen de olsa çözülmüştü böylece. Bacısına da yakın olmuşlardı. Birbirlerine kolayca gidip gelebiliyorlardı. Zühre 8, Hasan 3 yaşında, Eşe de 6 aylıktı o zamanlar. Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu'nda karısıyla birlikte çalışan bir komşuları vardı. Çalıştıkları bölüm kreşti, Gülistan imrenirdi onlara. Böyle bir iş bulursa çalışmak istiyordu. Günde 3 öğün yemek yiyorlardı okulda. Öğrencilerin ders olarak yaptıkları yemeklerden evlerine götürmelerine izin verdikleri de oluyordu bazen. Ayrıca kreşte bulunan küçük çocuklara çıkan yemeklerin artıklarından da evde hayvanlara verme bahanesiyle alıyorlardı. 4 çocukları vardı, en küçükleri dışında hepsi de okuyordu. Gülistan'ın düşleri gerçekleşti. 71 başlarında bir tanıdığın yardımıyla bir otelde iş buldular Gülistan'a. 1000 lira rüşvet verdiler. Mutfakta ve kat temizliğinde çalışıyordu. Müşterilerin unuttuğu eşyalar, verilen bahşişler, kimi günler eve götürdüğü artık yemekler, yaşam zorlukları karşısında umutsuzluğa düşmemek gerektiğinin kanıtlarıydı. Gülistan için 3 günde, 5 günde de olsa unutulan eşyalar olacaktı. 3 kuruş, 5 kuruş da olsa bahşiş verenler çıkacaktı. Karı koca zorlukları güler yüzle karşılıyorlardı artık. Her yeni gün binlerce muştuyla doluydu çünkü. Her yeni gün yeni bir şeyin öğretmeniydi. Mustafa ilk gördüğü günden bu yana sıcak bir yakınlık duyardı dayısına. Bugüne dek sarsılmadan günden güne daha da pekişerek köklenmişti sevgisi. Girgin, konuşkan, kolay ahbaplık kuran bir adamdı dayısı. Büyük, etli bir burnu vardı. Kıllıydı kulakları. Evlerine geldiği daha ilk günlerde değişik bir dünyanın tadını duymuştu Mustafa. Oysa ne Aktaş mahallesi, ne komşuları, ne de dayısının yoksul evi, Çin Çin'den ve evlerinden pek ayrıcalıklı değildi. Ama adını bulamadığı, açıklık kazandıramadığı bir iç rahatlığı, bir yumuşaklık vardı bu evde. Hoşgörü, dostluk, güler yüz vardı, anlayış vardı. Bir hatası olsa, bir yanlışlık yapsa Ali Rıza dayısının dostça uyaracağını bilirdi. İnanırdı ona, güvenirdi. Onun sözleri acı da olsa batmazdı. Bir akran yakınlığıyla kendini anlatırdı Mustafa'ya. ''Bak canını sevdiğim'' derdi. Sarızı, kırk kısrağı, kırk kısrağın kilimlerini, İngiliz filintasını ve Aho dedeyi anlatırdı. ''Bizim bir komşu vardı, Aho dede, köyün en yaşlı adamıydı. Biz küçüktük, oğlum'' derdi. ''Tomofil denilen bir şey varmış, Kayseri'den Ankara'ya 3-4 saatte götürecek. Adamlar içine binecek. Bu nedir hele, beni Sarız'a götürün, bu neymiş? Hiç olmazsa ölmeden göreyim.'' Aho dede defterin arasında kurutulmuş bir çiçeği gibi aklında dururdu Mustafa'nın. Hiç otomobil görmemiş yaşlı bir adam, İngiliz filintası, renk renk kilimler, kaçma duyguları yaratırdı onda. Kendi deneylerini, Adana'nın sarı sıcağını, şu an içinde bulunduğu sıkıntıları, Ankara'nın pisliğini, insanların davranışlarında saklı iğrençlikleri, yapmacıklıkları, günden güne çoğalan iki yüzlükleri anlatır, kafasında yeni ufuklar yaratmak isterdi. Yaratırdı da. Yeni bir yaşamın canlı kıvılcımları her geçen gün daha belirgin biçimleriyle kendini gösteriyordu. Her nedense dayısı onda İngiliz filintasının dağların, kilimlerin yarattığı gerçekten kopma duygularını geliştirirdi. Kırk kısrağı hiç görmemişti ama dayısı anlatırken hayali düşler kurardı. Yürekten bir özlemle, kırk kısrağa gidelim dayı derdi. Oysa dayı yıllar önce ölmüş bir kardeşin, bir babanın geride bıraktığı ezik bir acıyla bakardı. Kırk kısrağı. Oralarda bize ekmek kalmadı artık derdi. Mustafa'nın gönlünü kırmadan yumuşak ve anlayış dolu bir sesle eklerdi. Babamın filintası da artık bir işe yaramaz yeğenim. Hiçbir işe. O da eskidi. Artık yeni bir hayata başlayacağız seninle. Eski hatalara düşmeyeceğiz diyordu. Sonra Mustafa'nın tepkilerini izleyerek hırsızlığı, kötülüklerini sayıyor bir bir, örnekler vererek. Bize yakışmaz bu işler diyordu. Hatasız insan olmaz, hepimiz hata yapabiliriz. Ama bile bile de hatayı tekrarlamayız değil mi yeğenim diyordu. Sonra gülerek ekliyordu. Biz de bir zamanlar Afşar köylerinden koyun çalardık ama gençliğimizde. Dayısının açık yürekliliğini seviyordu Mustafa. Sana güzel bir iş bulmalıyız, çalışmalısın, alnının teriyle para kazanmalısın diyordu. İş arıyordu Mustafa'ya. Mart sonlarıydı evden ayrıldığında. Annesi eşyalarını bohçalamış, dayısına kendi eliyle teslim etmişti. Her ne kadar üzüntüsünü belli etmemeye çalışmışsa da Mustafa annesinin ta derinlerde gizli duran yürek acısını sezmişti. Kızını evlendiren bir annenin yürek yanıklığına benzer bir yanıklıktı bu. Ankara'nın karışık günleriydi. Sokaklarda sıkı yönetim görevlilerinin sayısı ve ağırlığı artmıştı. Sokağa çıkma yasağı bir saat uzatılmıştı. Radyolar sık sık arananların isimlerini açıklıyor, teslim olma çağrıları yapıyordu. Herkes tedirgindi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edileceği söyleniyordu. Çayan ve arkadaşları Ünye radar üssünden 3 İngiliz teknisyenini kaçırmışlardı. Bu sıralarda başlamıştı işe. 30 lira haftalıkla Kızılay'da bir diş polikliniğinde çalışıyordu. Dişçi gibi, eczahane gibi yerlerde çıraklık yapacağını hiç düşünmemişti. Kulağına alışık olmadığı, yabancısı olduğu haberler geliyordu. Çayan ve arkadaşları Kızıldere'de öldürülmüşlerdi. Sıra bekleyen hastalar da aralarında alçak sesle hep birilerinin gizli kulakların duymasından çekinircesine bu konuları konuşuyorlardı. Kimi şehir eşkıyası, anarşist, vatan haini diyordu, kimileri de yurtsever, devrimci diyordu onlara. Sokaklardaki insanlarla dişlerini çektirmek, dişlerini yaptırmak için sıra bekleyen hastalar arasında bazı benzerlikler seziyordu Mustafa. Ankara sokakları, otobüs durakları, dişi ağrıyan, dişlerini çektirmek için kuyrukta bekleyen ağrılı insanlarla dolmuştu sanki. Bekleme salonunda bekleyen insanların o yoğun sessizlikleri içinde ürettikleri, uyuşturucu iğnenin, frezin, diş etiyle kök arasına sokarak kanırtıp dişi çıkartmaya yarayan elevatörün tedirginliğini, gizli korkusunu seziyordu sokaklardaki insanların bekleyişleri içinde de. Diş oyulduktan sonra doldurulmadan önce sinirlerin çıkartılması amacıyla oyuktan kökün içine sokulan yivli iğnenin dolanarak siniri çıkartması sırasında nasıl olursa hasta yüzleri onlara benzetiyordu Ankara sokaklarındaki insan yüzlerini. Korkulu yüzler, tedirgin, kuşkulu ve güvencesiz. Çok iyi tanırdı bu özellikleri Mustafa. Yoluna çıkan Çinçinli çocuklar çok iyi bilirdi bunu. Bu tedirginliği dayısında eve gelen dayısının arkadaşlarında da görürdü. O gençlerden biri bizim oralı, Sarızlı derdi dayısı. İngiliz flintasına, kilimlere, Kırkız Rak dağlarına duyduğu o iç yakınlığını onlara da duyardı gizlice Mustafa. Son olaylarla ilgili konuşmaları dikkatle dinlerdi, heyecanlanırdı. İçinde biriken başkaldırının ifadesi miydi onlar? Bir gün küçük dayısının da gözaltına alındığını duydu, niye alındığını bilmiyorlardı. Biri kadın, biri erkek aynı okulu bitirmiş T ve TM adında iki doktor arkadaşın işlettiği bir poliklinikle çalıştığı yer. Kadın da erkek de evliydiler. Zamanından önce saçlarına ak düşmüş, temiz giyimli, yakışıklı bir kalfaları vardı. Mustafa'nın görevi Nahide ablaya yardım etmekti. Kliniği temizlemek, dışarı gel git işine bakmaktı. Dayısının arkadaşı Ozan amca bulmuştu işi. Nahide ablaya teslim ederken de her şeyi kısa zamanda öğrenir, cin gibi zeki bir çocuktur demişti. Sonra kulağına eğilip fısıltıyla aman ha Mustafa bizi mahcup etmeyesin sakın demişti. O ilk acemilik günlerinde her şeyi yadırgıyordu. İlaç kokuları, beyaz önlükler, beyaz duvarlar, kapılar. Tertemiz, bakımlı hasta bekleme salonu, camlı sehpalar, yerli yabancı dergiler, gazeteler, renkli sigara tabloları, çiçekler, işlemeli vazolar, avizeler, perdeler ve insanları yavaş konuşmak zorunda bırakan hastaların sessiz, ağrılı bekleyişleri.